Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Murat Akgül. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat Bey üroloji uzmanı. Bugün kendisine prostat ve hastalıklarından bahsetmeye çalışacağız. Murat Hocam, prostat nedir? Nerede yer alır? Ne işe yarar? Bir başlasak, bir anlatsanız bize en başından.
Tabii ki hocam. Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Konum itibariyle karın boşluğunun arkasında yer alır. Normal boyutu bir kestane büyüklüğündedir. Ama bu ilerleyen yaşlarda yaşla beraber boyut olarak artış gösterir.
Kural mıdır büyümesi? Her insanda büyür mü?
Evet, her insanda büyür. Ve insanda bu kapsül yapısı olduğu için prostatın etrafındaki bu büyümeyle beraber ilerleyen yaşlarda birçok erkekte beraberinde sıkıntılar getirir.
Ne işe yarar? Prostat bir fonksiyonu var mı vücutta?
Çok önemli bir fonksiyonu yoktur. Yani prostat olmasa da olabilecek bir organdır.
Hayati değildir.
Hayati değildir. Görevi ise insan menisinin çözünürlüğünü sağlamaktır.
Peki prostatı olmayan biri çocuk sahibi olamaz mı? Ve olur mu?
Prostatı, yani bir kişinin zaten evlilik çağındaki bir kişinin prostatın olmaması mümkün değildir. Yani her insanda prostat vardır. Ama prostatın gelişmesi için testosteron dediğimiz erkek hormonuna ihtiyaç vardır. O hormon olmadığı zaman zaten çocuk sahibi olmama durumu ona binaen olmaz.
Ondan olmaz. Yoksa bir ameliyat olsa bir insan, sadece prostatı çıkarılmış olsa oradan, velev ki bu çocuk sahibi olmaya engel değildir.
Engel değildir diyebiliriz. Tabii teorik sıkıntıları olabilir ama engel değildir diyebiliriz teorik.
Peki
olarak
yapı olarak süngerimsi bir yapı mı, et mi, kemik mi, nedir prostatın yapısı Murat Hocam?
Prostat bu et kıvamında diyebileceğimiz çok kanlanan bir organdır.
Yapısında ne var? Salgı bezleri mi var sadece?
Salgı bezleri yanında stromal bez dediğimiz bu düz kas yapısına sahip bir yapısı da vardır. Yani salgı bezleri artı düz kas yapısına sahip bir yapısı vardır.
Yerleşimi de mesanenin hemen çıkışında mı yer alıyordu?
Mesanenin hemen altında diyebiliriz. Mesaneli komşuluğu çok yakındır. Mesane boynuna oturur. Bu idrar kanalının mesaneye birleştiği yerde.
Onu sarıyor değil mi çepeçevre?
Aynen öyle.
Yani aslında bir yüzük gibi bir organ aslında.
Evet, öyle diyebiliriz. İdrar kanalını tamamen sarıyor. Zaten sıkıntıları bu sardı. Yani idrar kanalını sardığı yerdeki basıya bağlı oluşur.
Kendi hasta olsa aslında prostatın hastalığı problem değil. Komşusuna yaptığı baskı problem oluyor, öyle mi?
Aynen öyle. Evet, evet hocam.
Peki, prostat her erkekte var dedik. Bir de az önce sohbet ederken bahsetmiştiniz. Bir de köpeklerde mi vardı?
Evet, yani canlı olarak insanlarda ve köpeklerde vardır. Ve yani köpeklerde şu şekilde büyür. Diğer hayvanlarda da olabilir ama insanlarda ve köpeklerde büyüyen bir organdır. Ve insanlarda bu kapsül yapısı mevcutken köpeklerde yoktur. Ona binaen köpeklerde bu idrar yapmayla ilgili sıkıntılar gözükmez ama insanlarda gözükür.
Köpeklerin böyle bir şansı var diyorsunuz.
Evet.
Prostat deyince bizim bildiğimiz 3 tane hastalık var ana grup olarak. Bir, tıbbi terminolojideki karşılığıyla benin prostat hipertrofisi, yani prostatın iyi huylu büyümeleri. 2, kanserleri. 3, enfeksiyonları. Biz de halk arasında prostatım var denince beynin prostat hipertrofisi anlaşılıyor herhalde.
Evet, çoğunlukla çünkü toplumda görülen beynin prostat hiperplazisi dediğimiz durum söz konusu oluyor. Bu yaş ilerledikçe çok baş ağrısı yapan bir durum.
Niye büyür peki durduk yerde Murat Hocam?
Bunun büyümesi genel olarak direkt spesifik bir nedeni yoktur ama insanlardaki hormonal değişikliklere bağlı olarak yaşla beraber büyür. Onun dışında genetik, ailesel faktörlere ikincil olarak büyüyebilir. Ve hormonal değişikliklerden kastım bu insanlardaki testosteron oranı düşüyor ama ilerleyen yaşla beraber östrojen oranı yükseliyor ve bu bazı hormonal durumlardan dolayı, bu dengenin bozulmasından dolayı prostat büyüyor.
Büyüdüğünde yani kestaneden portakala kadar mı büyüyor mesela? En çok ne kadar büyüyebilir?
Evet, bir portakal kadar diyebiliriz.
O kadar büyüyor.
Hatta bir, yani bizim hocalar küçük kavun kadar olduğunu söyleyen
görenler var diyorsunuz.
Var, evet.
Peki şimdi genetiğe yapacak bir şey yok. Babam dedem böyleyse ben de olacağım, kabul. Hormon dengesi, bu da zaten yaratılıştan, buna da yapacak bir şey yok. Bunun dışında olmakta bizim bir kabahatimiz var mı? Mesela sigara içmekle alakası var mı? Yeme içmekle alakası var mı? Evli olmak, bekar olmak, çoluk çocuk sahibi olmak ya da olmamakla bir alakası var mı?
Direkt şu nedenden dolayı olur deme şansımız olan bir hastalık değildir bu. genel olarak sebebi tam olarak bilinen bir durum değildir. Tabii bazı durumların bu hastalığı artırdığı gösterilmiştir. Ancak spesifik olarak sebebi şudur dediğimiz durum yoktur. Genel olarak bu insan vücudun yağlı olması bununla özdeşleştirilmiştir.
Ha, şişmanlarda daha mı?
Evet, evet. Buradaki dediğim gibi hormonal dengedeki bozukluktan dolayı da ona ikinci daha çok olduğu düşünülebiliyor. Ama direkt şu hastalıktan veya şundan dolayı artış yapar diyemeyiz. Ama bazı yiyecek içecekler vardır ki bu prostatın sebep olduğu alt üriner semptom şikayetlerini artırır. Bunlar nelerdir diyecek olursak alkol, kafein yani kahve, teofilin çay, onun dışında kola, bazı baharatlar bu alt üriner sistem şikayetlerini artıran özelliklerdir. Ve bunlar da işte prostatın şikayetlerini artırır veya benzerlik gösterir diyebiliriz.
Ama kahve içersen prostatın büyür diye bir şey yok.
Yok öyle
prostatın
bir şey diyemeyiz.
Prostatın büyümüşüm gibi olur.
Evet.
Şikayet yapar ancak.
Evet.
Peki prostat ortalama kaç yaşından sonra büyümeye başlar? Yani en baştan beri büyüyor ama ne zaman böyle bardağı taşırmaya başlar? En çok hasta size kaç yaşında gelir?
Şöyle söyleyeyim, prostat yaşlı erkeklerin hastalığıdır. Bir 50 yaşından önce pek prostatla ilgili şikayetler pek görmeyiz. Bir 60 yaşından sonra yani toplumun %20'si ile %50 arasında değişen oranlar bildirilmiştir literatürde. Ama bir 90 yaşında toplumun %80-90'ında bu idrar yapmayla ilgili şikayetler kendini gösterir.
Aynen, biz bir göz programı yapmıştık Murat Hocam. Orada da katarakt için böyle deniyordu. Her insan Allah ömür verir yaşarsa bir gün katarakt olur mutlaka. Her erkekte prostat olacak yani.
Evet, yani 90 yaşında %90'lara ulaşıyor.
Peki şikayet ne yapar? Ne olur prostat büyümeye başlayınca?
Şimdi şikayet idrar yapmayla ilgili şikayetler söz konusudur. İdrara başlamada güçlük önemli bir şikayettir.
Yani idrar var hissiyle tuvalete gidilir. İlk anda hani normalde çıkması gerekirken durur sonra başlar.
Evet, evet. Onun dışında şimdi sıralayacağım diğer özelliklerini. İdrar akımında, taziğinde azalma olabilir. Kalibrasyonda incelme diyoruz biz. Yani kalın değil de ince bir şekilde
daha
idrar
ince
yapar. Evet, evet. Çatallı işeme olabiliyor. Kesik kesik işeme olabiliyor. İdrar yaptıktan sonra damla damla devam edebiliyor. Onun dışında depolama fazındaki şikayetler olabiliyor ki bunlarda sık idrara çıkma, aniden sıkışma, geceleri çok sayıda idrara çıkma ve idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi de bu prostata bağlı alt üriner sistem şikayetleridir.
Aslında yani idrarla ilgili ne şikayet varsa var. Eğer yaş 50'den sonra ise hemen bir prostat olmasın diye başlamak lazım.
Evet, prostat burada ayırıcı tanıdır ama başka hastalıklar da bu şikayetleri yapabilir.
Yapabilir.
Aslında onlardan da bahsetsek iyi olur. Mesela
buyurun.
Bir mesane kanseri de bu tür şikayetlerle kendini gösterebilir.
O da aynı mekanizma ile mesane çıkışını daraltıyor herhalde.
Evet, hem bir de mesanede yani içi boş bir balon gibi düşünebiliriz. Oradaki iritasyon mesanenin sinirsel olarak daha farklı çalışıp bu tür şikayetlere benzer özellikler yapabilir. Onun dışında mesela nörolojik hastalıklar, mesane olsun, prostat olsun, bu nörolojik olarak bunları besleyen sinirlerin sıkıntısı yine aynı problemlere sebep olabilir.
Onun aklıma gelmişken Murat Hocam şöyle diyeceğim. Şimdi biz idrarı kanımızdan, plazmamızdan süzerek böbrek faaliyetiyle üretiyoruz. Hani ilk kısım nefrolojiyi ilgilendiriyor. Böbrekler idrarı üretti.
Hı hı.
İki tane idrar yoluyla mesaneye kadar getirdi, akıttı. Buradan sonrasını bir anlatır mısınız bize? İdrarı nasıl yapıyoruz biz? Bu benzin deposu gibi dolma prensibiyle mi çalışıyor mesanemizde?
Yani idrar yapmak aslında göründüğü kadar düşünsel olarak kolay bir işlem değildir. Böbreklerden idrar kanallarıyla mesanede depolanır. İdrar torbası diyoruz zaten mesane. Ve belirli sinirsel bir ağ ile boşaltılır. Bu boşalma yani çocukluk yaşlarında zaten nörolojik olarak gelişimiyle beraber insanların süre gelen bir durum. Ama buradaki sinirsel ağ sıkıntılıdır. Yani şöyle söyleyeyim, sempatik ve parasempatik dediğimiz iki tane sistem vardır.
Yapmayı ve tutmayı sağlayan
evet,
sistemler
evet, bunlar. Evet. Bunların arasındaki herhangi bir bozukluk bu faaliyeti yani idrar yapmasını kişinin engelleyebilir. Yani şöyle örnek vereyim, mesela bazı bireyler omurgadan zararlanıyor yani bir trafik kazası geçiriyor veya bir yüksekten düşüyor.
Evet.
O durumda o sinirsel yapının zarar görmesiyle beraber bunların ileriki dönemde yani kronik dönemde en çok muzdarip oldukları durum bu idrar yapma ile ilgili şikayetler.
İdrar kaçırmalar falan olabiliyor.
İdrar kaçırmalar olabiliyor, idrarını yapamıyorlar. Kateterize dediğimiz sondalı yaşamak durumunda kalabiliyorlar.
Çok
veya
kötü.
Belirli aralıklarla sondayla mesaneleri boşaltmaları gerekebiliyor.
Peki mesanenin hacmi ne? Yani ortalama bir insan ne kadar idrar depolayabiliyor vücudunda?
Bir bayanla erkek arasında tabii bir fark vardır. Erkekler bir 500-600 cc'ye kadar boş mesanesini doldurabiliyor ama bayanlar bir 400 cc.
Civarı.
Evet.
Peki bu idrar yapma yetisi yani çocuklardan itibaren hani idrarımızı tutmayı öğreniyoruz. İşte gece gündüz daha sonra idrar kaçırmalar falan oluyor. Bunlarda bir genetik pay var, onu koyduk kenara da. Onun dışında insanın kendi açısından yapabileceği bir şey var mı? İdrar kontrolünü kazanmak ya da kazanamamak adına. Biz çocuklara bazen deriz idrar tutmayı öğretmek için işte tuvalete gidin. Çişini biraz yapsın, bir dur deyin, dursun, bir daha yapsın. Bu şekilde mesane kaslarını çalıştırmak diye bir şey var mı? Prostatla ilgili hastalıklarda bunun bir yeri var mı?
Yani zamanlı işeme dediğimiz bir durum vardır. Yani insanların biz hastalarımızın kadın olsun erkek olsun yani prostat hastalığından bağımsız olarak idrarlarını tutmasını önermeyiz. Zamanlı bir şekilde yani 3-4 saati geçmeyecek şekilde idrarlarını boşaltmasını
İdeali öneririz. Nedir Murat Hocam? Yani bir günde bir insan kaç kere idrar yapar ortalama? Alt sınır üst sınırı nedir bunun?
Şöyle söyleyeyim içtiği suya göre değişir. Biz normal bireyin herhangi bir sıkıntısı yoksa tabii kışın 2-2,5 litre yazın ise bir 3-3,5 litre civarında içmesini su içmesini öneriyoruz veya sıvı almasını öneriyoruz. Öyle söylemek daha doğru olur. Hı hı. Buna bağlı olarak da kişinin eğer 7-8 defa günde idrar çıkarması yani 7-8 defadan fazla oluyorsa biz buna sık idrar çıkma dediğimiz polikuri sınıfına giriyor.
Ha, 7-8'e kadar
semptomdur.
Normal.
Evet 7-8'e kadar normaldir. Gece de bunun için önemlidir. Gece de eğer bir defa birden fazla idrar yapıyorsa bu da bizim için bir semptomdur.
Uykudan uyanmak mı kastettiniz bir defa?
Evet, evet uykudan uyandıracak şekilde. Şimdi prostatta da şöyle bir sıkıntı vardır. Yani kişide uykudan uyandıracak durumlar söz konusudur. Prostat hastalığının bir bulgusudur. Gece 3-4 defa idrara kalkar. Ve bu uyku kalitesini çok ciddi anlamda engeller ve kişinin günü de bu sebepten dolayı kötü geçer. Yine aynı şekilde çok sık idrara çıktığı zaman insanların en büyük sıkıntısı budur. Herhangi bir sosyal faaliyetlerini yaptığında veya bir dışarı çıktığında acaba nerede tuvaleti yapacağım, nerede sıkışacağım diye endişelenir.
Ondan sonra psikolojik boyut da etkileniyor. Yapması gerekmiyorsa da tuvalet aramaya başlıyor adam.
Evet aynen öyle ve bu insanların zaman içinde topluma çıkmasını da engelliyor. Utanıyor çünkü yani toplum içinde ben nerede tuvalet bulacağım veya tuvalet nerededir veya sıkıştım. Bu az önce saydığımız sık idrara çıkma, aniden sıkışması ki bu ileriki dönemde idrar kaçırmaya da sebep olabiliyor. Bu tür şikayetler insanların tabii ki sosyal yaşantını çok ciddi
etkiler. Çok etkiler. Evet. Şimdi o zaman şöyle dersek Murat Hocam. Prostat mesane çıkışında mesanenin idrar yolu olarak devam ettiği yerin hemen baş kısmını sarmış yüzük şeklinde bir organdır. Yaşla birlikte büyür. Çok büyürse yolu daralttığı için insanlar rahat idrar yapamaz. İdrar yokken varmış zannedip tuvalete gider. İdrarın yapımı ile ilgili her türlü problemi yaşayabilir. Çatallı yapma, zayıf yapma gibi dedik. Buradan sonra idrar yapma ile ilgili şikayetleri bir az önce saymıştınız siz. İşte çatallı idrar yapma, zayıf hacimli idrar, zayıf çapta idrar yapma, yeteri kadar ileriye doğru fışkırtamama diyelim. Adetsel olarak çok tuvalete gitme, bittikten sonra bitmediğini hissetme, aralarda damlatma, sayı olarak çok yapma, gece idrara kaçma, kalkma. Bunun dışında prostat büyümesinin bir şikayeti var mı? Ağrı yapar mı mesela?
Ağrı yapmaz. Genel olarak bu az önce özetlediğiniz şekilde şikayetlerle kendini gösterir. Şurada şuna ben dikkat çekmek istiyorum. Her büyüyen prostat illa bu idrar kanalını yani idrar yaptığımız alanı daraltacak diye bir şey yoktur. Yani boyuttan bağımsız olarak küçük prostatlar da idrar kanalını tıkayabilir, azaltabilir. Yani benim prostatım büyük, benim kesin prostat ameliyatı olmam lazım veya tedavi almam lazım diye bir şey yok. Bizim için önemli olan bu idrar kanalını tıkadığı kısımdır.
Ne kadar baskı yaptığına bağlı yani durum.
Evet.
Başka şikayet var mı?
Başka şikayet ileriki dönemlerde eğer bu idrar yapmayla ilgili biz yolu açmazsak sonuç olarak prostat idrar kanalını tıkıyor ve bizim bu yolu açmamız lazım. Eğer bu yolu açmaz isek mesanede idrar belli bir süre sonra birike böbreklere nüfuz eder. Hmm. Ve bu ileriki dönemde böbrek kaybına kadar gidebilecek gider. Şekilde sıkıntılara sebep olabilir. Onun dışında yine mesanede idrarın boşaltılamamasına rağmen, yani uzun süre orada biz retansiyon diyoruz, uzun süre beklemesine binaen orada mesane taşları oluşabilir. Mesanenin yapısı bozulabilir. Mesanede divertikül dediğimiz dışarı doğru baloncuklar oluşabilir. Mesane kas yapısı gitgide sertleşip, biz ona trabekülasyon diyoruz, sertleşip normal fonksiyonu gösteremez hale gelebilir.
Peki, şimdi bu şikayetleri anladık Murat Hocam. Hastamız 55 yaşında, bu idrar şikayetleriyle geldi. Buyurun hoş geldiniz dedik, soruyu önledik. Şimdi ne yapacağız?
Şimdi bu şikayetlerle gelen her hastada biz illa prostat vardır demiyoruz. İlk başta başka hangi hastalıklar olabilir? Onun ayırıcı tanısını yapmamız lazım. Az önce kısmen bahsetmiştik. Bazı nörolojik hastalıklar da bu şikayetleri yapabilir. Bu ilerleyen yaş hastalığı olduğu için nörolojik hastalıklarla çakışabilir. Mesela bir Parkinson hastalığı da bu rahatsızlıkları yapabilir veya bir felçli ise.
Prostat zannedilir ama alakası yoktur aslında.
Evet, yani mesanenin o bölgenin sinirsel bozukluklarına binaen bu sıkıntılar olabilir. Onun dışında mesela çok farklı bir organ, kalp yetmezliği de yine sık idrara çıkmaya sebep olabilir.
Çok enteresan.
Onun dışında şeker hastalığı da yine sık sık idrara çıkabilir. Onlar geceleri de mesela çok sık idrara çıkar. Onun dışında özellikle mesela yaş olarak prostat hastalığına uymayan yaş grubunda, genç erkek yaş grubunda idrar kanalının tıkanıklığına bağlı. Bu tam idrar ucu olsun veya işte prostata kadar olan kısım olsun, oradaki darlıklara bağlı olarak da bu şikayetler söz konusu olabilir. O sebepten dolayı hastalarda bir nörolojik bir sıkıntı var mı, sinirsel bir sıkıntı var mı, şeker hastalığı var mı, kalp yetmezliği var mı, onun dışında bazı enfeksiyonlara binaen veya bir travmaya ikinci olarak bu idrar kanalının tıkanıklığı var mı, bunları da öğrenmek gerekebilir.
Bunları da dinledik, diğer hastalıkları eledik. Tetkik olarak ne yapacağız veya muayenede nereden başlayacağız?
Şimdi bizim muayenemizde prostat muayenesi genelde erkeklerin korktuğu bir muayenedir.
Hoşlanın olmayan.
Makattan prostatın muayenesidir. Prostatın biz muayenesini en çok prostat kanseri olmasın diye onun ön tanısını koymak adına yapıyoruz.
Çünkü çok yol gösterir mi? Yani bir muayene kanserdir ya da değildir, tamam dedirtmez ama yani yol gösterir mi?
Yol gösterir, fikir verir en azından. Yani bizim muayenenin bir parçasıdır. Yani üroloji doktoruna gelen, bu şikayetlerle gelen bir kişiye mutlaka prostat muayenesi yapmak gerekir. Yani bu hastanın da utanmaması gereken bir durumdur.
Çünkü belki bir kanserden evet. Tanı konmuş olacak.
Çünkü bizim muayene ettiğimiz, prostat muayenesini yaptığımız kısım prostatın çevre dokusudur. Yani biz tutup prostatın iç kısmını anlayamayız. Ve prostat kanserleri bu çevre dokusundan kaynaklanır. Yani iç kısmından değil de prostatın çevre kısmından kaynaklanır. Ve biz bunu parmakla sertliğinden, normal o et yapısında dediğimiz kıvamdan daha farklı bir boyutta olur, sertlikte olur, daha düzensiz olur. Bunlar bize prostat kanseri olma ihtimalini düşündürtür.
Peki, hikayeyi dinledik. Eleyebileceğimiz hastalıkları eledik. Muayenemizi yaptık. Şimdi tetkik mi yapacağız?
Tetkik yapacağız. Bir de bizim uluslararası prostat semptom skoru dediğimiz bir skorlama vardır. Bu dünya çapında kabul görmüş bir semptom skorudur. Bu toplam 7 sorudan oluşur ve her sorunun 5 tane şıkkı vardır.
İşte bu sorular Murat Hocam?
Bunlar az önce bahsettiğimiz gece sık idrara çıkıyor musunuz? İdrar yapmayla ilgili işte akımdaki zayıflık, aniden idrara sıkışma, bunları kapsayan sorulardır. Bunlar İngilizceden Türkçe çevrildiği için biraz hastalığın aslında anlaması güç olabiliyor ama bu tüm dünya çapında kabul görmüş olduğu için ve tüm prostat hastalıkları bunun üzerinden değerlendirildiği için biz bu semptom skorunu kullanıyoruz.
Belli bir puanı geçenler prostat hastasıdır mı diyoruz sonuçta?
Evet, toplam 7 soru vardı ve her soruda 5 şık vardı. 0'dan 5'e tamam. Kadar zorluk derecesine, yani sıkıntısına göre. Eğer 0-7 arasında ise puan aralığı, bu hafif semptom skoruna giriyor. 7-8-19 arasında ise orta, 20-35 arasında ise de ağır prostat hastalığı.
Ağır olduğu zaman kanser olma ihtimali de artıyor mu, yoksa her prostatta o şikayetler olabilir mi?
Kanser aslında bu şikayetlerden bağımsız durumdadır.
Ona yani, yol göstermiyor yani.
Evet, bu sadece bizim zaten bizim iyi huylu prostat büyümesi dememiz için kanseri ekarte etmemiz gerekir. Ki bu ayrı bir konudur zaten. Bununla da ilgili zaten konuşacağız birazdan. Bu sadece bizim hangi tedavi vereceğimizi karar vermede yönlendirici. Çünkü prostat tedavisini direkt bu işte fizik muayeneye veya hikaye veya tetkiklere bağlı olarak değil de hastanın şikayetlerini de göz önüne olarak biz veriyoruz.
Peki idrar tahlili, ultrason bunların bir faydası var mı?
İdrar tahlili istiyoruz mutlaka. Çünkü idrar tahlilindeki bir kan miktarındaki artış bize acaba farklı bir sıkıntı var mıdır? Mesane kanserinde mesela idrar tahlilindeki eritrosit sayısı dediğimiz kan hücre sayısı artar. Az önce bahsetmiştik, mesane kanseri de benzer şikayetlerle gelebilir ve kanser olduğu için bizim için önceliği vardır. Onun dışında bir enfeksiyon var ise yine bu şikayetler
belki bir antibiyotik kullanıp düzelecek hasta
evet,
aslında.
Evet, çünkü enfeksiyon da bazen bu şikayetlerle gelebiliyor. Eğer idrar tahlilinde böyle bir durum varsa direkt tedavimiz bu antibiyotiğe kayabiliyor.
Görüntülemenin yeri var mı ultrason tomografi?
Ultrason üriner sistem, yani komple böbrek, mesane ve prostatı değerlendirecek şekilde yapılabiliyor. Prostatın büyüklüğüyle ilgili bize fikir verebiliyor ultrason. Ve ultrasonda görülen bir kalsifikasyon dediğimiz taşlaşma veya bir kistik yapı dediğimiz bir sıvı durumu bize sadece yapı olarak fikir verebiliyor. Yani bu yapılar bir kanserle özdeşleşebilir gibi bir şey diyemiyoruz.
Gene komşu yapıların ne olduğu. Peki bir de kan tahlili var Murat Hocam. PSA bakılıyor galiba. Prostat
evet.
Spesifik antijen.
Kan tahlili çok önemli bizim için. Yani PSA dediğimiz prostat spesifik antijen, prostata özel antijen 1990'lı yılların başında klinik kullanımına girmiştir. Bu PSA bizim prostatın acaba kötü huylu bir şey olma ihtimali var mıdırla ilgili fikir verebilir. Büyüyen prostatlarda bu PSA yükselir ama yine yüksek PSA kanser şüphesini de beraberinde getirir. Bu sebepten dolayı bu iki ayrımı beraber yapmamız gerekebiliyor. Yani PSA bizim için çok önemli.
Peki bunu prostat kanseri bahsine bırakalım şimdi
evet.
PSA'yı. Bunun dışında işeme testleri vardı bir de galiba.
İşeme testleri Uroflow diye biz şey yapıyoruz. Yani işeme testinde bu maksimum akım, ortalama akım ve işlenen hacim bizim için fikir veriyor.
Tabii bunu hasta şikayet olarak da dile getiriyor ama bunun rakamsal karşılığı da üroflowmetre olmuş
evet,
oluyor.
Bu üroflowmetrede yani hastalar yapıyorlar, sonrasında pek anlamıyorlar ama bize hastanın nasıl idrar yaptığını söyleyebiliyor. Eğer normal idrar az miktarda başlar, giderek artar ve giderek azalır. Ama kişi eğer kesik kesik idrar yapıyorsa, ıkınarak yapıyorsa bu diken diken olur bize görüntüsü. Yani artar azalır, artar azalır, artar azalır. Bu şekilde olur ise zaten bize genel olarak fikir verir. Bir de ürodinami dediğimiz bir durum vardır. Ürodinami daha özellikli bir işeme testidir. Bu mesaneye biz bir prop yerleştiririz ve mesane basınçlarını bize fikir verir. Çünkü bu prostatın...
Sonda ile mi yerleştiriliyor bu?
Evet, sonda ile yerleştiriliyor. Belirli yerlerde proplar yerleştirerek mesane basıncı ile ilgili bize fikir verebiliyor. Bu ürodinami dediğimiz durum da bizim arada kaldığımız hastalarda kullandığımız bir tetkiktir. Bu benim
İyi
prostat.
İyi mi kötü mü diye ayırmak için.
Evet, benim prostat hiperplazisinde yani bizim iyi huylu prostat hastalığında arada kaldığımız hastalar için bir belirteçtir. Bu yaş grubu olarak uygun olmayan hasta grubunda bu tür şikayetler varsa atıyorum 50 yaşın altındaysa kişi biz ürodinami yapabiliriz. Onun dışında bazı nörolojik sinirsel hastalıkları varsa yine ürodinami yapabiliriz. Önceden bir cerrahi tedavi aldıysa yine ürodinami biz isteriz.
Başka tetkik var Murat Hocam?
Eğer arada kaldıysak yani... kişinin aynı zamanda idrarından mikroskopik olarak da kan geliyorsa veya mesanede şüpheli oluşumlar varsa sistoskopide herhangi bir tedavi prostatın iyi huylu büyümesine ait herhangi bir tedavi yapmadan önce kullanılabilecek bir yöntemdir.
Peki. Şimdi Murat Hocam artık tedaviye geldik ama onu programımızın ikinci kısmına bırakacağız. Prostat yaşla birlikte her erkekte şikayet oluşturabilecek bir organdır. Asıl fonksiyonu üremeye katkıda bulunmaktır. İdrarla ilgili tüm şikayetler prostatla alakalı olabilir. Ancak bu şikayetler hemen prostattandır deyip rahatlamamak lazımdır. Ciddi birkaç kanser çeşidiyle şikayetlerin örtüştüğü alanlar vardır. Öncelikli olarak mutlaka şikayetler derli toplu değerlendirilmeli. Muayene mutlaka yapılmalıdır. Ve muayene prostat mı değil mi ya da tedavi gerekiyor mu gerekmiyor mu değil, kanser araştırmak amacıyla evet. yapılan bir işlemdir. Bunun dışında idrar tahlili, kan tahlili, herhangi bir görüntüleme metodu, ultrasonlar, sitoskopiler de kullanılabilir. Ama ilk 2-3 basamak tanı koymakta genellikle yeterlidir diyoruz.
Evet.
Peki Murat Hocam teşekkür ediyoruz. İkinci kısımda tedaviden devam edeceğiz inşallah. Ben
teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz Bir Nefes Saat programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü dinleyemeyen dinleyicilerimiz için üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül'le programımıza devam ediyoruz. İlk bölümde prostat nedir, ne işe yarardan bahsetmiştik. Halk arasında prostat ismiyle anılan benim prostat hiperplazisi dediğimiz hastalığa giriş yapmış idik. Şikayetlerden, tanı metotlarından bahsetmiştik. Şimdi tedaviden başlayalım Murat Hocam. Her hastaya tedavi gerekir mi? Tedavide cerrahi seçenek hemen şart mıdır? İlaçla tedavi mümkün müdür? Alternatif tıbbın yeri var mıdır? Bunlardan uygun gördüğümüz bir sırayla başlayalım.
Her hastada tedavi şart değildir. Yani özellikle cerrahi tedavi mutlaka her hastada yapacağız diye bir şey yoktur. Biz hastalara ilk tedavi seçeneği olarak ilk başta bu idrar yapmayla ilgili şikayetleri artıran, az önce de bahsettiğimiz, ilk bölümde de bahsettiğimiz alkol, kafein, teofilin yani çay, kahve, kola ve baharatlı yiyecekleri azaltmayı öneriyoruz.
Yaşam şeklini düzenliyoruz önce. Evet. Kilo verdiriyoruz.
Evet. Ve aldığı sıvı miktarı da yine belirli bir düzeyde olmasın. Yani.
Azaltıyor muyuz? Yani az mı su içiyoruz aslında?
Ne az ne çok. Yani günde 2-2,5.
Olması gerektiği kadar.
Evet.
Peki bu şeyin yeri var mı Murat Hocam? Mesela 3 saatte bir tuvalete gitmek zorundasınız gibi bir şey var mı, böyle bir eğitim metodu?
O şekilde bir tedavi şeklimiz yok ama bizim ürologlar olarak hastalara düzenli idrar yapmalarını öneriyoruz.
İhtiyaç olduğunu hissetmeseniz bile en geç 3-4 saatte bir gidin mi diyelim.
Evet, bu bizim ürolojik hastalıkları, şikayetler olsun, hastalıklar olsun azaltmak açısından doğru bir yaklaşım oluyor.
Peki arkasından hastamızın artık canından bezdirecek şikayetleri olmuş. Yani günde 15 kere idrarı yapıyor. İdrar yaparken ciddi sıkıntısı oluyor veya gece 3-5 kere kalkıyor. İlk seçenek ilaç tedavisi midir?
Evet, ilaç tedavileri bir 15-20 yıldır artık ürolojide kullandığımız ilaçlar oluyor. Bu alfa bloker dediğimiz ilaçlar prostatın kasılmasını engelliyor ve buna ikincil olarak da bu şikayetlerin azalmasına sebep olabiliyor.
Aslında biz en baştan prostat büyümesinin yaptığı şikayetler hastalığın değil, komşu organlara yaptığı baskının sonucudur demiştik. O zaman tedavi de aslında prostatı küçültmeye yönelik falan değil. Şikayetleri mi gideriyoruz sadece?
Hem ona yönelik ilaçlarımız var, hem prostatı küçülten de ilaçlarımız
öyle mi?
Var. Evet. Bir de bu testosteron hormonunun aktif forma dönüştüren, hidrotestosteron formuna dönüştüren enzimi inhibe eden bir ilacımız vardır ki bu dudasterit diye bilinir ve bu prostatın boyutunu da küçültür.
Küçültüyor.
Evet.
Peki ilaç tedavisine başladık. Kontrole ne zaman çağıracağız hastamızı?
İlaç tedavisine başladıktan sonra bir ay sonra tekrar bir işeme testiyle ne kadar bir düzelme var onu görüyoruz.
Tamamen ilaç tedavisiyle düzelebiliyor mu bir hasta?
Eğer bu bizim semptom skorumuz vardı. Bu semptom skoruna göre hafif orta düzeyde.
Yani 10-15'lerde alınan puanlarda.
Evet, o durumlarda biz ilaç tedavisini ilk deniyoruz ve bu ilaç tedavisiyle şikayetlerini takip ediyoruz. Bu ilaç tedavisinden çok memnun olup hiç cerrahiye ihtiyacı olmayan hastalarımız oluyor.
Peki daha sonra hasta memnun, tetkiklerde iyi kötü bir düzelme de var. Ömür boyunca ilacımızı kullanacak mıyız peki? Bırakırsak tekrar nüks mü ediyor şikayetler?
Şimdi bu ilaçları ikisi beraber, dediğim gibi iki ana grup ilacımız vardır. Bu düz kas yapısını engelleyen ve prostatın genel olarak küçülmesine sebep olan. Bunun ikisini beraber kullanılabiliriz. Yani bu da bir tedavi seçeneğidir. Ancak maalesef bu prostat ilaçlarını uzun dönem kullanmamız gerekiyor. Eğer beraber kullanıyorsak bir ilacı kesip tek ilaç devam ettiğimiz oluyor ama genel olarak eğer bu ilaç tedavisine ihtiyacı varsa hastanın prostatta ileriki dönemde boyut itibariyle veya şikayetleri azalmayacağı için ömür boyu kullanmak gerekecek.
Şikayetlerimiz yok, yıllık kontrollerimize normal geldik, ilacımızı kullandık, bitti. Peki ilaç tedavisinin fayda etmediği hastalar mı cerrahiye gidecek yoksa ilk dakikadan cerrahi gereken hastalar oluyor mu?
İlk dakikadan cerrahi gereken hastalarımız oluyor. Ama ilk etapta biz tabii ki medikal tedavi, ilaç tedavisini düşünüyoruz. Bu ilk etapta direkt cerrahiye yönlendirdiğimiz hasta grupları tekrarlayan idrar yapamama şikayeti olan hastalar olabiliyor. Onun dışında tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, bu prostatın yolu tıkamasına bağlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa, onun dışında ilaç tedavisinden cevap alamadığımız hastalar varsa, az önce bahsetmiştik, idrarın mesanede birikmesine bağlı olarak mesanede taşlar oluşabiliyor. Eğer o var ise, mesane taşı çünkü artık ileri boyutta bir hastalığı bize gösteriyor ve bu prostatın yolu tıkamasına bağlı böbrek yetmezliği görüyorsak, bu hastalar direkt bizim cerrahi müdahale gerektiren hasta grubumuz oluyor.
Onun dışındakilerde medikal tedavi denendi, ilaç tedavisine rağmen fayda yok ya da kötüleşme var.
Evet.
Peki cerrahide ne yapıyoruz?
Cerrahi günümüzde popülaritesini giderek arttırmış durumda. Çünkü cerrahi tedavi olarak kapalı cerrahi tedavilerine alternatifler çıkıyor.
Bu green light'lar vardı.
Evet, onlara şimdi bahsedeceğim. Bizim tur dediğimiz bir kapalı prostat ameliyatımız vardır. Bu idrar kanalından bir kamerayla, çok ince bir kamerayla girip bu prostatın idrar kanalını kapayan kısmını tıraşlama, kaba tabirle tıraşlama durumudur. Yani kapayan kısmını biz rezeke ederiz.
Kesip çıkarıyoruz.
Kesip çıkarız. Bu bizim tur dediğimiz operasyondur. Transüretral rezeksiyon diye söyleriz biz. Bu aslında altın standarttır. Yani uzun yıllardır bu kapalı prostat ameliyatı bu şekilde günümüze gelmiştir. Ama son zamanlarda bazı lazer tedavileri artık daha bir öne çıkar duruma gelmiştir. Bunlardan bir tanesi green light dediğimiz, bu yeşil ışık verdiği için bu isim kullanılıyor. Bir lazer tedavisi vardır. Onun dışında başka lazer tedavileri de vardır. Bu tedavilerin avantajları daha kansız bir operasyona sebep oluyorlar.
Hiç bıçak kullanılmıyor mu yani bunlarda?
Bu şöyle söyleyeyim, buharlaştırıyor diyebiliriz. Yani prostatın yolu tıkayan kısmını buharlaştırma, yakma diyebiliriz.
Bu ışığı nereden veriyoruz? Vücudun dışından mı?
Yok, yine kapalı. Yine
bir idrar yolundan giriyoruz.
İdrar yolundan bir incecik bir kamerayla giriyoruz. Prostatın yolu tıkayan kısmını tıraşlıyoruz. Ayrıca bazı diğer lazer yöntemleri vardır green light, ama günümüzde green light dediğimiz lazer yöntemi popülaritesini arttırmıştır. Onun dışında...
Peki affedersin, sözünüzü kestim. Green light her hastaya denenebiliyor mu? Eğer deneme şansımız varsa direkt oradan başlasak.
Green light yani pahalı bir tedavi yöntemi olduğu için her hastanede bulamayabiliyoruz.
Ha, evet.
Genelde özel hastanelerde kullanılıyor. Ve daha çok küçük prostatı olan hasta grubunda denenebiliyor. Daha kansız bir ameliyat oluyor. Hastalar daha kısa sürede taburcu oluyorlar. Ancak green light dediğimiz yöntemde prostat dokusu almadığımız için, bunun prostatın dokusunu patolojik olarak örnekleyemediğimiz için öyle bir dezavantajı da
söz konusu. Kanseri atlama ihtimali var.
Genel olarak prostat kanseri prostatın yolu tıkayan değil de çevre dokusundan kaynaklanıyor. Ancak bu bazı prostat, yani düşük ihtimalde olsa da yolu tıkayan kısımda da olabiliyor. Ve bize patolojik olarak kanser var ise bunu gösteriyor. Ama green light'ta dokular buharlaştığı için, biz kabaca yakma dediğimiz lazerle o bölgeyi genişlettiğimiz için elimizde doku olmuyor. Ve patolojik olarak biz kanser...
Bu bir handikap.
Evet, öyle diyebiliriz.
Başka ameliyat var mı?
Başka açık ameliyat da aslında prostatta kullanılıyor ki, eskiden bu kapalı sistemler yok iken, yani kapalı olarak endoskopik olarak kamerayla biz o bölgeye giremediğimiz dönemde çok sık kullanılıyormuş. Ancak prostat konum itibariyle karın boşluğunun arkasında yer aldığı için ve çok kanlandığı için birazcık kanlı bir ameliyat ve bu kapalı prostat ameliyatın genelde daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Ancak prostat çok büyük boyutta ise, bir 100 cc gramajın üstünde ise, biz açık prostatektomiyi önerebiliyoruz hastalara.
Ha, boyutuna göre, eğer çok büyükse açık, orta ise kapalı, daha küçükse lazer yöntemleri.
Hı. Evet, kabaca böyle söylemek yanlış olmaz.
Peki ameliyattan çıktık. Ne problemler olur? Mesela idrar şikayetleri devam eder mi? Kanama olur mu?
Ameliyattan sonra kanama tabii ki görebiliriz. O yüzden belli bir süre biz hastaları sondayla takip ederiz. Hem kanamanın boyutunu görmek adına, hem eğer bir pıhtı bizim idrar kanalını tıkıyorsa o sondayla onu almak adına belirli bir süreyle biz kateterle takip ederiz. Kanama bir bundan sonra olabilecek bir sıkıntıdır. Onun dışında ameliyat sonrasında enfeksiyon görülebilir. Ameliyat sırasında bu prostatın kapsülü eğer yine tıraşlanırsa, idrar prostatın çevresine yayılıp ekstravazasyon dediğimiz durum olabilir. Yine bu kapalı prostat ameliyatında bu bahsettiğim turda kullanılan sıvı, çünkü belli bir sıvı kullanılıyor. Biz görüntüyü o sıvıyla sağlıyoruz, görüntüyü onunla elde ediyoruz. Ona bağlı tur sendromu dediğimiz, bu insan kanındaki elektrot dengesinin bozulmasına bağlı tur sendromu görülebiliyor. Onun dışında bu ameliyatta eğer prostatın hemen aşağısında idrar kanalının çevreleyen, bizim idrarı tutmamıza sebep olan bir sfinkter dediğimiz bir yapı vardır. Eğer bu tıraşlama sırasında bu idrar tutmamıza sebep olan bu kasları eğer biz zedelersek, eğer onları da tıraşlarsak, bu ameliyattan sonra idrar kaçırma problemi görebiliyoruz. Biz.
Bunun sıklığı nedir Murat Hocam? Yani 100 ameliyatın kaçında oluyor bu?
Bu ilk dönemlerde, bu kapalı prostat ameliyatı geliştirildiği dönemde daha çıkmış ama daha çokmuş, ama bu günümüzde giderek azalmıştır.
Yani %5 mi mesela?
%5'in altında diyebiliriz.
Daha da nadir. Peki prostat ameliyatı olmuş biri daha sonra çocuk sahibi olabilir mi?
Prostat ameliyatı genelde biz yaşlı hasta grubunda yaptığımız için bunlar genelde zaten üreme çağındaki,
yani böyle bir talep olmuyor diyorsunuz.
Genelde olmuyor, ama şöyle bir sıkıntı var. Bu hastalığın herhangi bir çocuk sahibi olmasıyla ilgili bir sıkıntı yok, ama bu ameliyattan sonra yine bir yan etki olarak meninin dışarı doğru değil de mesaneye doğru kaçması durumu olabiliyor. Bu yine medikal ilaç tedavisinden sonra da görebildiğimiz bir durum. Eğer meni de dışarı çıkmazsa çocuk sahibini engelleyecek bir durum olabilir.
Bu da istisnai bir durum aslında.
Evet.
Peki bu lazer yöntemlerinde yan etki daha mı az, daha mı rahat çıkıyor hasta?
Bu lazerlerden sonra hastalar daha rahat oluyor. Bir gün sonrasında hemen, hatta aynı akşamında taburcu olabilecek durumda olabiliyor.
İşe güce devam edebiliyor yani.
Evet.
Peki son olarak şunu sorayım Murat Hocam. Bir de bu alternatif tıp meseleleri vardır. İşte bitkilerle tedavi falan mümkün müdür? Böyle bir şey var mı?
Bu bitkisel tedavi dediğimiz prostat tedavisi dünyada aslında kullanılan bir yöntemdir. Amerika'da ve Avrupa'da çok sık kullanılır. Biz buna fitoterapi diyoruz. Kabul görmüş bir tedavi yöntemidir. Ve Türkiye'de de bu artık giderek konuşulmaya başlanmıştır. Genelde bu standart tedaviye ve cerrahiden memnuniyetsizlik kişi eğer bu durumlarda varsa ve doktora gitmeyi bir vakit kaybı olarak görüyorsa veya işte doktordan randevu almaya çekiniyorsa veya işte hastaneye gitmekten çekinen hasta grubu, bir telefon kadar yakın olabiliyor bazen bu tedavi seçenekleri. Aynı zamanda bunların plasebo etkisi de söz konusu olabiliyor. Bu tedaviler aslında bitkisel tedavilerdir. Bitkisel özlerin karışımından elde edilir. Ve bu karışım olduğu için primer olarak hangi bitkiden biz faydalandığımızı da tam olarak bilmiyoruz.
Faydalansın da, nereden faydalanırsa faydalansın aslında.
Böyle diyebiliriz, ama şu da bir gerçek ki bu bizim medikal tedavide kullandığımız ilaçlarla bu bitkisel ilaçlar karşılaştırıldığı zaman bitkisel ilaçların tamam faydası var, ama medikal bizim kullandığımız ilaçlara göre faydasının daha az olduğu da gösterilmiş bir gerçektir.
İcat çıkarmaya gerek yok yani.
Evet.
Peki şimdi Murat Hocam, biraz da prostatın kötü huylu hastalıklarına geçelim. Her organın kanseri olur. Prostatın da kanseri olur doğal olarak. Ancak biz genişçe bir benin iyi huylu prostat büyümelerinden bahsettiğimiz için buradan karşılaştırarak gidelim. Sıklık olarak nedir? Çok sık görülür mü? Herkeste görülür mü? Yaşla birlikte artar mı? Eşlik eden hastalıklar, buna sebep olan durumlar var mı? Bunlardan bir başlayalım.
Prostat kanseri erkek yaş grubunda 50 yaşın üstünde erkeklerde en sık görülen kanser türüdür.
En sık
görülen kanser türüdür. Ve dünyada, yani kadın erkek, zaten kadında böyle bir organ olmadığı için böyle bir sıkıntı yok. Dünyada en sık görülen 4. kanser türüdür. Size şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi 50-55 yaş arasında bu prostat kanserinin insidans, yani görülme sıklığı 1000'de 8 iken, bu 75-80 yaşında 1000'de 406, yani 10 hastanın 10 kişinin 4'ünde görülebilecek düzeyde olabilir.
Peki prostat kanseri böyle daha iyi huylu bir kanser midir, kötü huylu mudur? Diğerlerine göre gidişatı nasıl?
Gidişatı iyi huyludur. Yani prostat kanseri çok korktuğumuz bir kanser türü değildir. Eğer erken tedavi edilirse veya şimdi bu 10 hastanın 10 kişinin 4'ünde işte 80 yaşında görülüyor dedik, ama birçok kişi de herhangi bir klinik olumsuz cevap vermediği için başka sebeplerden dolayı zaten bu kişiler hayatını kaybediyor.
Kalp hastalığından gidiyor, tansiyondan gidiyor,
evet,
gibi.
Ve yani yapılan otopsi çalışmalarında 10 kişinin yarısında prostat kanseri izlenebiliyor. O derecede sık, ve bu iyi huylu bir kanser türü olduğu için çoğunlukla kişiler bu kanserden habersiz şekilde başka sebeplerden dolayı hayatlarını kaybediyorlar.
Peki herhangi bir risk faktörü var mı? Belli hastalıklarla ilişkisi var mı? O gene şişmanlıkla bir ilgisi var mı?
Genel olarak direkt şu sebeptendir diyebildiğimiz bir hastalık değil prostat kanseri. Yine genetik ve ailesel öykünün olması en önemli risk faktörümüz. Onun dışında tabii ki ilerleyen yaş hastalığının bir kanseridir bu. Belirli ırklarda daha çok görülür. Biz görülme sıklığı açısından orta grupta diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, dünyanın en doğusunda Japonya, Çin'de çok az görülürken batıya doğru gittikçe Amerika'da mesela, Amerika'daki siyahilerde özellikle daha sık görülen bir kanser türüdür. Yine Avrupa'nın kuzey kısmında daha çok bildirilmiştir prostat kanseri oranı olarak. Onun dışında yine satüre yağlardan zengin beslenme, yani doymuş yağ oranı daha yüksek oranda beslenme.
Katı yağlar mı bunlar?
Katı yağlar, evet. Onlardan beslenmenin yine prostat kanseriyle ilişkisi gösterilmiştir. Daha sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam. Yine sigaranın belirli anlamda bir prostat kanseri ilişkisi gösterilmiş. Bazı tarım ilaçlarının ilişkisi gösterilmiştir. Ama genel olarak özellikle şu sebepten dolayı prostat kanseri olabilir diyeceğimiz bir sebep de yoktur.
Şikayetler iyi huylu büyümeyle benzer midir?
İyi huylu büyümeyle benzerdir. O sebepten dolayı biz eğer PSA, az önce bahsetmiştik kısaca, prostatın salgıladığı bir enzimdi, belirli bir seviyenin üzerinde ise prostat kanserini mutlaka ekart etmemiz gerekiyor.
Ön planda kanserdir diye başlamak lazım.
Evet,
yani
mutlaka prostat kanserini ekart etmemiz gerekiyor. Bu birim olarak da 2,5'un üzerindeyse eğer PSA değeri, biz prostat kanseri olmasın diye mutlaka bir değerlendirmeden geçirmemiz gerekiyor.
Yine aynı şekilde işeme testlerimiz var, üroflometreler var, sitoskopiler var mı?
Burada daha çok ilk başta bir rektal tüşe dediğimiz muayene bizim ön planda önceliğimiz oluyor. Sitoskopi ve işeme testlerinden çok biz kanseri teşhis edeceğimiz için prostat iğne biyopsisi dediğimiz biyopsi alma
Nasıl alınıyor biyopsi? İğneyi nereden batırıyorsunuz yani?
İki şekilde aslında batırılabiliyor ama daha çok özellikle yani ülkemizde makattan bir probla görüntüleme eşliğinde ultrasonla beraber prostattan 12 ile 26 arasında değişen oranlarda biyopsi alıyoruz.
Parça alıyoruz.
Prostat dediğim gibi prostatın çevre dokusundan kanser daha çok kaynaklandığı için çevre dokusu daha belirgin olacak şekilde parçalar alıyoruz. Ve onun patolojik olarak değerlendirilmesiyle biz kanser veya değil diyebiliyoruz.
Peki buradan sonra prostat kanserinde bir tedavi ihtimali var mı? Direkt cerrahiye mi gidecek hastamız? Radyoterapi, kemoterapi gibi?
Prostat kanserinde bizim aldığımız patoloji sonucuna göre ve PSA değerine göre yani oradaki kanserin ne kadar yayıldığına göre bizim tedavi seçeneklerimiz değişiyor. Tedavi seçeneklerimiz izlem, yani tedavisiz bırakıp.
Yani prostat kanseri tanısı koyuyoruz, şimdi git 6 ay sonra mı gel diyoruz hastaya?
Tam öyle demiyoruz ama yakın takip olacak şekilde eğer kötü bir şekilde patoloji sonucu yok ise, PSA değeri çok düşük ise, alınan mesela biyopsi sayısı 12 minimum alınır dedim. Eğer iki odakta mesela kanser görüldü ve bu iki odan %50'sinin altındaysa kanser oranı, bu hastalarda aktif izlem dediğimiz belirli aralıklarla kontrol ederek hastayı takip edebiliyoruz. Bu da bir tedavi seçeneği.
Peki skorlar kötü geldi, sonra ne yapacağız?
Eğer skorlar kötü geldiyse cerrahi tedavi bir alternatif olabiliyor. Yine lokal, yani yayılmamış sadece prostat tutulumlu kanserlerde radyoterapide ikinci bir tedavi seçeneği olabiliyor.
Peki bir kür söz konusu mu? Ameliyat ettik, prostatı dokusuyla birlikte aldık çıkardık.
Bu hastalarda kür eğer lokal, yani prostatın
yayılmamışsa
prostatın içindeyse kanser, bu hastalar tamamen tedavi oldu diyebiliriz. Bu cerrahi tedavi aslında birazcık açacak olursak ilk başlarda kapalı şekilde bu prostat çevre dokularıyla beraber alınıyordu. Ancak 1990'larda kapalı ameliyat, laparoskopi dediğimiz karın içerisinden prostat alınması operasyonu gündeme geldi.
Safra kesisi ameliyatı gibi yani.
Evet, kapalı mantıklı şekilde karın işte kamerayla girilip prostat çevre dokulardan alınması durumu. 2000'li yılların başlarında ve günümüzde giderek artarak da bir robotik tedavi, robotik radikal prostatektomi dediğimiz tedavi günümüzde artık konuşuluyor.
Ne farkı var robotla yapmanın?
Şimdi robotla yapma da aslında laparoskopik bir yöntem diyebiliriz. Kapalı bir yöntem. Burada farklı bir sistem var. Doktor direkt hastanın başında ameliyat yapmıyor. Bir konsol dediğimiz hastadan uzak bir
kumanda
masasında o kolları yöneterek, yani bir joystick'e aslında benzetebiliriz, bir düzenekle bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Tedavi açısından cerrahi sınır olsun, hastalıksız sağ kalım olsun, bunlar açısından pek bir fark yok iken hastalığın daha az hastanede kalması, daha az kan kaybı açısından avantajları olabiliyor.
Yani robotik yapma ihtimalimiz varsa bu tercih ediliyor, olmadı kapalı, en kötüsü açık mı?
Robot çok Türkiye'de özellikle her yerde bulabildiğimiz bir...
Ha, rutin değil yani.
Daha. Rutin derken donanımlı hastanede veya özellikle hastanelerde oluyor, belirli merkezlerde oluyor. Ve biraz maliyet açısından da daha yüksek maliyette olduğu için günümüzde açık tedavi hala Türkiye'de daha standart olarak kullanılan bir tedavi yöntemi.
Peki, şimdi Murat Hocam kısaca toparlayacak olursak, bir insanın prostatı büyümeye başlamışsa idrarla ilgili şikayetler verir dedik. Bunlar da ilk yapılacak iş ayrıntılı bir fizik muayenedir, ciddi bir fizik muayenedir. Buradan sonra yapılacaklar da aslında en önemlisi biyopsi olarak iyi huylu mu kötü huylu mu ayırt etmektir. Bunu alıp almama kararını vermek için de kan tahlili yapılarak PSA denilen tetkike bakılabilir.
Evet.
Daha sonra cerrahide birkaç alternatif vardır. İlaç tedavileri denendikten sonra iyi huylu da kötü huylu da gözlem ya da cerrahi tedavinin yeri vardır dedik. Bunlarda da mümkün olduğu kadar daha konforlu olan kapalı yöntemler son yıllarda kullanılmaktadır.
Evet.
Bundan sonra da eğer yayılma yoksa aslında kalıcı bir tedavi söz konusudur.
Evet, yayılma yok ise kalıcı bir tedavi cerrahiyle veya ışın tedavisiyle söz konusudur. Eğer yayılma varsa da hormonoterapi dediğimiz bazı ilaçlar ve hatta kemoterapiye kadar gidebiliyor. Ama o ileriki dönemlerin hastalığıdır ve genelde prostat daha yavaş ilerlediği için yakın erken dönemde biz cerrahiyle üstesinden gelebiliyoruz.
Peki Murat Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül'le birlikteydik bugün sevgili dinleyenlerimiz. Prostatın iyi ve kötü huylu hastalıklarından bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz.